Biz burada kalacağız.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Biz burada kalacağız'a hoş geldiniz. Program yapımcımız Nurettin Turan, program yapım yardımcımız Birgül Taşçı, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Yaklaşık bir saat boyunca bizlere bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir de belge geçer adresimiz var, belge geçer numaramız var. 090-312-463-3284 ve blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Bugün biz burada kalacağız da Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Harekatın gerekçesini ve son durumu soracağız konuklarımıza. Ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yurt içi, yurt dışı, kamuoyunun tepkisi, ülkelerin tepkisini konuşacağız konuklarımızla birlikte. Program konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, göç uzmanı Doçent Doktor Can Ünver ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konuklarımızla birlikte stüdyomuzdayız. Profesör Doktor Sencer İmer Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu'nun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Doçent Doktor Can Ünver hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağolunuz ve yardımcı doçent Doktor Sezgin Mercan Hocam siz de hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Bulduk. İyi yayınlar.
Evet, Afrin Zeytin Dalı Harekatı 11. gününde artık Türk Silahlı Kuvvetleri son derece başarılı bir harekat yürütüyor. Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte. Bir de dünyanın bu harekata tepkisine bakalım diyoruz. Önce Almanya ve Fransa, Avrupa'dan başlayalım. Bu harekat başladığından beri dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli açıklamalar yapıldı. Genelde destek açıklamaları yapıldı ama karşı tutumda bulunanlar da var. Hocam önce sizinle başlayalım. Doçent Doktor Can Ünver'le. Almanya ve Fransa'ya bakarsak eğer evet. Harekatın başlangıcından bugüne Zeytin Dalı Harekatı'na tutumları neler oldu?
20 Ocak'ta başlayan harekat aslında göstere göstere geldi deyim uygunsa. Çünkü daha öncesinden hatta bir hafta 10 gün öncesinden itibaren Türkiye'den yapılan açıklamalar en yetkili ağızlardan bu böyle bir harekatın gerçekleştirileceği istikametindeydi. Daha o zamandan böyle çok ağır bir tepkiyle karşılaşmayacağımızı hissettim ben doğrusunu isterseniz. Şimdi harekat başladıktan sonra da dikkat ederseniz ilk biraz bizi de heyecanlandıran Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırması oldu. Ancak onun da aslında yani Türkiye'nin yaptığı bu haklı terörle mücadele harekatıyla pek alakasının olmadığı anlaşıldı. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de bir karar çıkmadı yani. Onun ötesinde henüz hükümetini kurmamış olan Almanya ki bizim açımızdan çok daha önemli belki içinde yaşayan 3,5 milyon Türk'ü düşünecek olursak. Almanya'dan resmi bir tepki pek görülmedi. Daha ziyade kamuoyu ki bu kamuoyu öteden beri FETÖ'cüler ve PKK'nın denetiminde bir anlamda yaptığı etkisi altında. Orada müthiş bir dezenformasyon hareketi var. En son işte dün veya evvelsi gün zannediyorum federal basın konferansını bastılar. Ellerinde pankartlarla falan ama kararlı bir şekilde dışarı atıldılar bu YPG veya işte PKK taraftarları. Şimdi tabii o dezenformasyon devam ediyor ve Alman siyaset kurumu içerisinde de bunlara destek olanların sayısı oldukça fazla. Ancak hükümetten doğrudan bir tepki olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani zaten belki kendi hükümetlerini kurma aşamasında farklı noktalardalar. Bir de şeyi unutmamak lazım yani bizim Dışişleri Bakanımız da Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in geçenlerde hatta Sigmar Gabriel'in evinde Çavuşoğlu'nu ağırlamasıyla oluşan, daha önce Antalya'da başlayan bir süreç var. Biraz daha bir yakınlaşma, hani şu mevcut olan sorunları ortadan kaldıralım şeklinde de bir sanki irade ortaya çıktı. Ancak Türkiye'nin Almanya'dan aldığı Leopard 2 tanklarının modernizasyonu konusunda Almanya'nın tutumunun çok da olumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Ama bütün bunlar aşılabilir. Yani devletler arasındaki meseleler aşılabilir. Ancak Zeytindalı operasyonuna karşı Almanya'da hem bu vesileyle orada yaşayan vatandaşlarımıza, oradaki Türk camilerine, oradaki bütün Türk kurumlarına karşı bir hareket başladı. Bunu önlemekte de güçlük çektikleri anlaşılıyor Almanların. Ancak geçen gün işte cumartesi günü bir yürüyüş yapıldı şeyde Köln'de PKK yanlıları tarafından. Tüm uyarılara rağmen Abdullah Öcalan işte şu posterlerini indirmemeleri üzerine yürüyüş başladıktan hemen sonra kesildi, iptal edildi. Dolayısıyla daha evvel de pek görmediğimiz, sanki biraz daha kararlı bir tutum da var Alman emniyet makamları arasında. Ancak bu dezenformasyonu önleyemiyor. Bugünkü Alman gazetelerinde yine Türkler işte sivilleri öldürüyor. Efendim yok Suriye'nin işte kültür varlıklarını bombalıyor falan şeklinde haberler çıkmaya başladı. Çıktı da. Bunlar tabii tatsız. Bu arada mesela terör örgütünün Türkiye'ye, işte Reyhanlı'ya, Kilis'e, Kırkan'a attığı füzelerden, efendim roketlerden bahseden yok. Oradaki can kaybından bahseden yok. Dolayısıyla tek yanlı bir tavır devam ediyor. Fransa için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Fransa biraz daha bu konuda temkinli. Yani her ne kadar geçenlerde başka bir vesileyle de bu konuyu ele almıştım. Yani Kürt koridorunu, Kürt kartını daha doğrusu Batı'nın kullanmak istediği düşüncesindeyim ben. Şimdi bu tabii bazı oyunları bozmuş olmuş oluyor yani bizim bu harekat. Dolayısıyla herhalde stratejilerini gözden geçirecekler. Baktılar bunu engelleyemiyorlar. Engellemeleri zaten mümkün değildi. Ve başarıyla da neticeleneceğine ilişkin hiçbir tereddütümüz yok. Bunu da görmeye başladılar. Gerçi Alman basını ilk bir hafta içerisinde Türk askeri harekatı sıkıştı kaldı falan şeklinde böyle gayet memnun ifadeler taşıyan yayınlar yaptı. Ama işte tabii şeyin alınmasıyla birlikte, dağın alınmasıyla birlikte bu Seyda'nın meselenin öyle olmadığı. Zannediyorum bugün birkaç köy daha ele geçirilmiş. Dolayısıyla fazla uzun sürmeyecek olmasını umduğumuz bir harekat devam ediyor. Gücü de biraz tanımak lazım, tanıtmak lazım. Yani sahaya inen gücün aslında öyle kolay kolay bir iki söylemle, bir iki şeyle artık öyle bir şekilde yani vazgeçilmesi mümkün olmadığını da herhalde görüyorlar diye düşünüyorum. O kadar akıl vardır herhalde.
Evet, nitekim geri adım yok diye en yüksek perdede açıklamalar geldi harekat başladığından beri. Sezgin Hocam, size de Avrupa Birliği, diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin tepkilerini sorayım. Şimdi en son Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, PKK ve benzerleri bizim için tehdit değil, bizim için DAEŞ tehdit ifadelerini kullandı Twitter hesabından. Türkiye'den sert tepki gördü. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik'in açıklamaları var. Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün açıklamalar vardı. Nasıl değerlendireceksiniz oralardaki tutumu?
Evet, özellikle Avrupa Parlamentosu söz konusu olunca tabii Türkiye'nin hassas konularıyla ilgili çok uç veya çok böyle olumsuzluklar içeren açıklamalar gelebiliyor. Şimdi hemen başta şunu söyleyeyim. Şimdi Avrupa Parlamentosu tabii farklı siyasi temsilleri barındırdığı için ve son derece de zaten politize bir kurum olduğu için yapısı gereği doğal olarak çok uç görüşler, fikirler yer alabiliyor. Türkiye'yi destekleyen veya desteklemeyen, işte kasıtlı, kasıtsız olumluluklar, olumsuzluklar içeren. Dolayısıyla böyle yapısal bir durumu var Avrupa Parlamentosu'nun. Nasıl ulusal parlamentolarda o farklı görüşler yer alıyorsa. Avrupa Konseyi'nden, işte komisyonundan olumsuzluk içeren çok böyle işte sert çıkışlar görmeyebiliriz. Çünkü bunlar daha bürokratik, daha diplomatik kurumlardır. Fakat parlamento bu anlamda sınırları çok zorluyor. İşte Katıpır'ın da açıklamasını aslında bu çerçevede bir ilk etapta görmek lazım. Ama tabii ki büyük bir olumsuzluk var içinde ve büyük bir farka işaret ediyor ki o yine yapısal bir sorun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. güvenlik kaygıları farklı. Yani terörle mücadele kanunu biliyorsunuz temel tartışma konusudur Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Buradan ayrışma yıllardır zaten var. Özellikle işte Avrupa Birliği'nin bu ifade özgürlüğü kapsamında kanunun Türkiye tarafından gözden geçirilmesini talep ediyor. Türkiye doğal olarak ulusal hassasiyetler işte ulusal güvenliği gerekçesiyle bunu öteliyor. Fakat son zamanlarda bunun gözden geçirilebileceğiyle ilgili bir takım işte çalışmalar yapıldığına dair açıklamalar yansımıştı basına. Herhalde sonuçlandırılmadı bildiğim kadarıyla ama öyle bir açıklama gelmişti ilgili bakanlıklardan. Fakat hani değişen bir şey yok ve bu hassasiyet dillendiriliyor. Şimdi bu farka işaret ediyor bir kere. İşte neyin kimlerin işte terörist olduğu, hangi grupların, örgütlerin terör örgütü olduğu bu konuda farklar var. Özellikle Suriye iç savaşı ciddi bir ayrışma yarattı. Tabii bu bir eğer örnek olay arıyorsak son dönemlerde önemli bir referans bizim için ama bunun maalesef tabii var. Yani çok daha köklü bir geçmişi var. İşte Almanya özelinde bunu tabii biraz daha öne çıkarmak gerekiyor. PKK ve işte yandaşlara yönelik tutum. Yani bu başından beri zaten hep sorunluydu. Bugün de sorunlu. Operasyonun algılanış şekli. İşte sanki işte komple Kürtlere yönelik yapılıyor gibi bir algı yaratılıyor. Ama öyle bir şey yok. Türkiye bunu ısrarla tekrarlıyor, vurguluyor ve mücadele ettiği terör örgütlerini net bir şekilde tanımlıyor. Onun ötesinde artık yorum geliştirmek hakikaten ciddi bir mesele. Yani bunu da vurgulamak lazım. Bütün diplomasi kanallarını kullanıyor, açıklamalar yapıyor ve yapacak da anladığımız kadarıyla yine açıklamalardan bundan sonrasında. Buna rağmen yine bir eksende tartışmaya götürmek Avrupa ülkeleri için, Avrupa Birliği için önemli bir, en azından ilişkileri zorlayacak önemli bir husus. Şimdi bunun değişmesine yönelik çok işaret görmüyoruz. Hocamın dediği gibi şimdi Fransa'nın farklı bir tutumu var, biraz daha anlar konumda görüyoruz. Fakat orada tabii biraz iç durumdaki değerlendirmeyi ön plana çıkarmamız lazım. Ne demek bu? İşte Fransa'nın şu an küresel aktörlüğü ön plana çıkarmaya çalıştırdığını Macron Fransa'sının görüyoruz. İşte bölgesel tabii liderlik bir yandan. Diğer taraftan Almanya ile bir içten içe bu zeminde bir rekabeti var. O kapsamda adeta bir rol dağılımı görüyoruz. Hani Türkiye ile ilişkilerde de bu net şekilde zaten yansıyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Avrupa Birliği'ni araçsallaştırdığı bir durum var. Kendi gündemlerini ne varsa gündemlerinde Avrupa Birliği'nin gündemine de onu getirme çabaları var. Örneğin işte Lübnan'a yardım. Son dönemde öyle bir şey kamuoyu yaratılmaya çalışılıyor. Özellikle işte Almanya'nın da burada öncülük ettiğini görüyoruz. Bir takım işte Orta Doğu ülkelerinin hassasiyetleri üzerinden işte mesajlar gelmeye başladı. Aman oralara yardım edelim. Türkiye biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bu mültecilerle ilgili bir yani başlattığı ama sonlandırmadığı bir fon var vermeyi. Bununla ilgili hala tartışma devam ediyor. Bu dururken diğer tarafta yeni fonlar ve yani büyük miktarlardan bahsediliyor bu fonlarda. Yaratılma çabası var. Demek ki istenildiği zaman yönlendirilebiliyor bunlar. Hatta son hocam da dedi yani Alman basınında işte Suriye'de yine Irak'ta Kürt devletinin kurulmasıyla ilgili tartışmalar, bununla ilgili aslında daha yoğun çabanın sarf edilmesi Avrupalılar tarafından böyle bir istek dillendiriliyor. Burada zaten temel stratejik farklar ön plana çıkıyor. Yani Türkiye ile hani ayrışma ön plana çıkıyor. Bunun aslında uzlaşmazlığı ve çatışması yaşanıyor şu an. İşte Almanya'nın yine küresel aktörlüğünü ön plana ve bölgesel aktörlüğünü ön plana çıkarmaya çalıştığını son hamleleriyle görüyoruz. Çekindiği bir husus vardı. Sert güç olarak öne çıkmak istemezdi ama artık öyle bir kaygısının çok olmadığını görüyoruz. Artık o unsurlarla da ön plana çıkmaya başlıyor. Bunlar tabii Avrupa Birliği'ne de yansıyor. Büyük ülkeleri çünkü Fransa, işte Almanya. Onun dışında bazı ülkeler çok hani ön plana çıkmıyor bu konuda. Çok açıklamalar gelmiyor. Avrupa Birliği'nden de yüksek temsilci bir açıklama yaptı. Yine temkinli yaklaştığına dair. Ve işte son Katipri'den geldi ama kurumsal işte bir konsey kararı, bir sonuç olarak bir durum çıkmadı. İlerleme raporuna yansır. olur büyük ihtimalle. Yine böyle işte benzer açıklamalar veya işte uyarılar kendi içinde, tırnak içinde yer alır. Böyle bir tablo var son durum
Peki.
itibariyle.
Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri aslında son dönemin en gerilimli haline yaşıyor. Bu Afrin Zeytindalı Harekatı'ndan önce başladı gerilim. İşte vize krizi oldu, Kudüs'le ilgili bir kriz oldu. Bunlar öne çıkan başlıklardı. En son Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin o güney sınırında, Suriye'de sınırda bir güvenlik gücü, bir ordu kuracağını, bir kuvvet kuracağını açıklayınca Türkiye'nin sabrı taştı diyebiliriz. Afrin Zeytindalı Harekatı da paralel bir zamanda başladı. Şimdi Profesör Doktor Sencer İmer hocama da Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisini sorayım. En son Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında sert açıklamalar yapılıyor. Evet. Nasıl değerlendireceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini ve Manbij konusunda neler yaşanabilir özellikle önümüzdeki süreçte?
Evet. Şimdi esas zaten olayın çıkış noktası bir noktada Amerikalıların bu bölgedeki PYD'ye olan yaklaşımından ve IŞİD'e yaklaşımından kaynaklanıyor. Bay Trump seçilmeden önce Obama'ya ve demişti ki Hillary Clinton'a, bu IŞİD'i siz yarattınız, ben onu ortadan kaldıracağım demişti. Tabii ortadan kaldırmadı, gene kullanmaya devam ediyor. Hatta İngiltere ile Amerika arasına bir kara kedi girdi bu arada. Belki onun üzerinde de çok az konuşmak lazım. Ve İngiliz devlet televizyonu BBC, ki bizim TRT'ye tekabül eder, enteresan bir röportaj yaptı biliyorsunuz. Rakka'da efendim PYD, Amerikalıların silahlandırdığı PKK yani. Orada güya IŞİD'i yenerek kahramanca orayı ele geçirdi diye sunuldu. Ama bir baktık otobüslere konulmuş IŞİD'çiler, yani DAEŞ'çiler, kamyonlarla da Türkiye sınırına doğru geldiler. Evet. 4000 kişilik bir kafileden bahsediyoruz. Kimin refakatinde? PYD'nin refakatinde. Yani güya kendilerini efendim orada yani kahramanca yenenlerin refakatinde ve havadan da Amerikan helikopterlerinin desteğinde. Şimdi bunu biz söylemiyoruz. Bunu BBC söylüyor. Şimdi BBC'nin Türkiye sınırına gelip böyle bir mülakatı yapması neden acaba? Amerika bunu yalanlayamadı. Amerika arkasından evet doğru dedi. Sesi kesildi ama hiçbir şey ses gelmiyor bu konuda. Şimdi İngiltere bunu niye yaptı? Şimdi bir kere İngiltere Brexit yaparak Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra kendini Amerika'nın yanında bulacağını herkes düşündü. Biz de öyle düşündük. Trump o işte yeni bir şey Anglo-Sakson dünyası kuruyoruz falan gibi. Fakat İngilizler akıllı adamlar tabii. Eskiden Amerika İngiltere'nin kolonisiydi. Şimdi İngiltere Amerika'nın kolonisi olmayı reddetmiştir. Özeti budur. Ve dolayısıyla İngiltere yeni güç olan Çin'in yanında yer almayı tercih etmiştir. Çok enteresan bu. Ve Çin'in bir yol bir kuşak projesi ki bir noktada önümüzdeki 7 yılda Çin Amerika'yı yakalayıp geçecek reel ekonomi olarak. Şu anda ekonomik güç olarak zaten çok iyi durumda, geçmiş durumda zaten. Şimdi bu durum karşısında Bay Trump veya üretim ekonomisini Amerika'ya taşıyacağım derken Avrupa'yla da atışmaya başladı. Bir de finans çevreleriyle atışmaya başladı. Çok zor durumda. Çok zor durumda. İşte bu durumda İngiltere gitti, Çin'le ittifaka girdi ve 20 milyar dolarlık bir parayı da bu işe yatırıyor. Artından da yuan'ı offshore'larda kullanmayı da kabul ediyor. Çok enteresan bir gelişme bu. Şimdi bunları beraber görmeniz lazım. Burada İngilizlerle Amerikalılar ayrışmış vaziyetteler. İngiltere Türkiye'ye de çok sıcak bakıyor ve dikkat edin. Bu olayda İngiltere negatif konuşmadı. Boris Johnson. Tamamen pozitif. Çünkü zaten bu Amerikalıların bu bölgede bir uzak doğuda Pasifik'te bir de bu bölgede hakimiyet başı tutmak için yaptığı işler. Pasifik'te çok büyük bir ders aldılar tahmin ediyorum. Güney ve Kuzey Kore'nin yakınlaşması sonucunda. Orada bir olay olmayacak öyle görünüyor. Belki bir terör faaliyeti falan yine denenebilir ama yani öyle bir şey biraz zor görünüyor. Bizim bu bölgeye konsantre olmuş vaziyetteler. Şimdi burada da Türkiye bu defa, İngiltere'de hem o yüzden onun yanında yer aldı. Bu defa Türkiye'de bu defa bu işi başlattı. Yani şimdi Amerikalılar çok zor durumdalar. Özellikle Bay Trump yönetimi. Yani ve tabii bunun en büyük sebebi de şu. Bay Trump
Efendim işleri Amerika açısından önce Amerika diye yapmaya çalışırken, bunu yapmaya çalışırken özellikle elini serbest tutmak istiyordu. Bunun için de içeride bir takım lobilere ihtiyacı vardı. Bu da işte bizim bu Şahin kanat Netanyahu takımı. Netanyahu takımının Amerika uzantısı bu işi yapmak istiyordu. Fakat bu yüzden işte mesela tuttu hiç yoktan. Başına dert alacak şekilde efendim Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Yani o zaman bütün Arap dünyasını karşısına aldı yani kendi müttefikleri dahil. Türkiye burada bir tavır koydu ve Birleşmiş Milletler'de de çok ciddi bir yenilgiye uğradı. Yani bu çok önemli. Hem Güvenlik Konseyi'nde hem Genel Kurul'da. Avrupa'da Amerika'nın karşısına yer aldı. Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız diye. Arkasından gene Netanyahu takımının etkisiyle aynı şekilde bu defa İran'ı karşısına aldı. İran'da bir haklı bir ayaklanma başladı ki halkın haklı talepleri var. Efendim işsizlik, genç yolsuzluk, hayat pahalanması işte falan gibi. Bunlardan dolayı hürriyetlerle ilgili bir ayaklanmaydı. Ve bu işte bir baktık Amerikalılar Bay Trump ve Bay Netanyahu birlikte onu bir rejim çökertme hareketine dönüştürmeye çalıştılar. Tutmadı. Tutmadı. Türkiye'de burada İran rejimine devrilecek bir tavır içinde olmadı. Ve oradaki Türklere de ayaklarının ey Türkler falan demedi. Türk kökenliler demedi. Tam tersine. Dolayısıyla bu başka ülkelerin iç düzenini bozmak ve karışmak Birleşmiş Milletler şeyine göre de sözleşmesine göre de aykırı bir harekettir. Yani sürekli aykırı iş yapıyorlar yani adamlar. Şimdi burada yaptıkları en önemli şey böyle bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman da Amerikalıların tam köşeye sıkışmış vaziyetteler. Yani ben diplomatik olarak söylüyorum, ekonomik olarak ve Amerika içinde.
Evet.
Amerika içinde Amerikan halkı da mesela o şey olduğu zaman Kudüs meselesi Bay Trump tarafından İsrail'in başkenti ilan edildiği anda Amerikan halkının %60'ı karşı çıktı. %80 demokratlar, %40 da cumhuriyetçiler karşı çıktı. Bir de Amerika'da bu sene seçim var. Kongrenin neredeyse temsilcilerimizin hepsi yenileniyor. Senato'nda 1/3 yenileniyor. Şimdi bu durumda Bay Trump zaten 2 senatoda fazlalığı var. Bütçeyi geçiremedi. 8 Şubat'a kadar geçici bütçe almış vaziyette. Yani hakikaten vaziyet iyi değil.
Trump'a
çok zor durumda. Evet. Şimdi bu durum karşısında bizimkilerin zamanlaması da enteresan. Yani bu herhalde düşünülerek yapılmış olması lazım. Ben öyle görüyorum. Çok akıllıca zamanlama olarak görüyorum. Hani bazıları diyor ki kış ayında yapılıyor falan. Ya hiç alakası yok. Ya yani şimdi orada sıkışık.
Hatta birkaç gün hava koşulları ağır geçti düşünülmedi.
Efendim burada diplomatik çerçevenin de buna uygun olması gerekir.
Şu anda uygun. Çok şey düşünülüyor.
Çok şey düşünülüyor. Ve şimdi de Türkiye'nin en çok karşı olduğu şey Amerikalıların bu PYD'ye yani PKK'ya 5000 tır silah vermeleri. 150 bin ton malzeme yapıyor bu. Evet. Yani her tır 30 ton olsa değil mi? Bu silahlarla bu adamlar kime karşı çıkacak? Bize. Ve habire Türkiye'ye infiltre ediyorlar. Giriyorlar çıkıyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. Biz şimdi bunu def etmek zorundayız. Bir de ordu oluşturmaya kalktılar. 60 bin kişilik. 30 kişi de sınır ordusu. Biz şimdi Fırat Kalkanı ile bir yer açtık. Münbiç'i almamıştık. Ama Münbiç lazım. Niye lazım? Çünkü Münbiç'in bulunduğu yer Fırat Nehri'nin batı kanadı. Dolayısıyla biz oraya kadar almış olsak öbür taraf sınır teşkil ediyor zaten. Sonra öbürüne bakarız. Ama önce bir Membiç'i almak lazım. Şimdi Membiç de aynı zamanda su ve elektrik bu bölgeyi besleyen oradan geliyor. Şimdi orada halk ayaklandı şu anda. Halk ayaklandı. Tutmuşlar mesela 30 bin evi işgal etmişler bu şeyler, PYD'ciler. Amerikalı da enstrüktörler var yanlarında. Efendim 2 gencin kafasını kesmişler. Askeri alıyorlar ya her evden. Şeye türbenin oraya atmışlar. Onun üzerine aşiretler ayaklandı. Şimdi bunlar tabana kuvvet şeye kaçmışlar. Barajın oraya kaçmışlar. Şimdi oradalar. Şimdi dolayısıyla şimdi şu kadarını söyleyeyim. Halk kesinlikle bunları istemiyor. Zaten PYD zorla oralara oturmuş. Türkiye'nin güneydoğusundaki halk PKK'yı istiyor mu? Aynen. İstemiyor. Aynı durum. Yani içeride yaptığımız mücadelenin değişecekliği orada. Şimdi dolayısıyla biz Afrin'i yaptık. Mecburduk bunu yapmaya. Çünkü hem Hatay'ı kurtarmak hem kilisi kurtarmak açısından. Ve çok güzel yürüyor hareket. O dağ da alındı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyorlar. Tabii hızlı bir ilerleme bana sorarsanız arazi şartlarında ve iklim şartlarında. Ancak şehir meselesinde ne olacak onu bilmiyorum. Bu askeri bir karardır. Çünkü içeride tüneller vesaireler kazmışlar. Şehir savaşları daima insan kaybına sebebiyet veren şeylerdir. En az kayıpla bence bu bitecektir. Dolayısıyla Amerikalılar bunun farkında. Onun için buna tamam diyorlar. Ruslar da tamam diyor. Şimdi tamam. Bence tamam, herkes tamam diyor. Tamam, tamam demeyen adam yok. Hı-hı. Ve bunu Birleşmiş Milletler'e de getirecek halleri de yok. Hı-hı. Fransa getirdi, herkes hemen PYD'ciler, Ruslar bizi sattı, bak Fransızlar kurtarıyor falan dediler. Fransızlar bir baktık 180 derece dönerek, hı-hı, efendim orada insani yardım için biz bunu istemiştik. Hı-hı. Kardeşim, insani yardım için olacaksa daha önce aklın neredeydi, yani şimdi mi geldi? O dönüştür. Şimdi bu Fransızlar çünkü bu bölgeyi kendi interlantları olarak görürler. Yani bir ara Birinci Dünya Savaşı orada oldular ya, İngilizler onlara verdi kemik olarak. Yani burada petrol yok, petrolü biz alırız diye. Lübnan'dan Fransızlar hep çırak çıkıyorlar. Dolayısıyla şimdi çırak çıkmamak için Fransızlar orada Macron'la bir dünya gücü oyunu oynamaya kalktılar ama geri çekildiler. Şimdi Türkiye bundan sonra bu şeyi aldıktan sonra Afrin'e İdlib'i bir noktada güvenceye alacak. Rejimle mutlaka irtibat var. Daha güçlenecek bu. Ve oradaki 25 bin civarında terörist var. Bunlar bir şekilde elimine edilecek. Yani öldürülmek şart değil. Bunların kafası da ters istikamette yıkanabilir. Çünkü biliyorsunuz brainwashing diye bir tabir var. Beyin yıkama. Böyle bunların arasına katıldı. Ters de olabilir yani. Psikolojik bir yöntem bu. Peki. Rahat olur. Dolayısıyla Türkiye Membiç'i aldıktan sonra öbür koridor, yani Fırat'ın doğusundaki koridor, orada da bunlar tutulamayacaklar. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla Türkiye kendi terörle mücadelesini yaptığı için dünya kamuoyunda da güçlü bir pozisyona sahip. Önemli olan bunu kamuoyuna anlatmak ve özellikle yabancı kamuoylarına anlatmak. Ama karşı propaganda işte bağırıp çağırarak falan yapıyorlar. Biraz önce hocam işaret etti. Abdullah Öcalan posteri, hı hı, efendim PYD'yi ismini kullanmak Almanya'da yasak. Yönetmeliğe göre yasak. PKK. Toplayacaklar onları. Peki. Şimdi bunu uygulamalarını bekliyoruz.
Peki. Bir soluk alalım. Az sonra devam edelim. Biz burada kalacağız.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Evet, biz burada kalacağız'a devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşuyoruz. Stüdyomuzda konuklarımız Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sencer İmer, göç uzmanı Doçent Doktor Can Ünver ve Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan. Ara vermeden önce Profesör Doktor Sencer İmer'e Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu sorduk. En son Münbiç harekatında kaldık.
O da olacak. Şimdi Amerikalılar tabii McMaster hemen çekmiyoruz askerimiz dedi. Çünkü Ruslar da biliyorsunuz önce çeker miyiz çekmez miyiz dedi. Çektiler sonunda. Çektikten sonra biz harekatı yaptık. Çünkü biz ne Ruslarla ne Amerikalılarla karşı karşıya gelmek arzu etmiyoruz. Şimdi Amerikalılar çekmiyoruz dese de ben çekeceklerini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile Amerika'nın karşı karşıya gelmesini Amerikalılar da istemezler. Hı hı. Çünkü Amerikalılar yanlış hata oynadılar. Bu yanlış hata oynamayı devam ettirdikleri sürece sürekli kaybedecekler. Hı hı. Çünkü bir kere gayrimeşru olarak Suriye'de bulunuyorlar. Yani onlar ne Birleşmiş Milletler kararıyla oradalar ne de Suriye hükümeti onları davet etti. Ha, onun için bunlar gayrimeşrudur orada. Ruslarınki de öyle değil. Rusları davet ettiler. Ha, diyeceksiniz Türkiye nasıl? Biz de meşruyuz. Neden? Çünkü biz sınır güvenliğimizi sağlamak ve teröre karşı kendimizi korumak için bu işi yapıyoruz. Biz Suriye toprağıyla falan meşgul değiliz. Hiç alakası yok. Tam tersine oradan yeni göçlerin gelmesini önlemek istiyoruz. Bu yeni göçleri önlediğimiz zaman Avrupalılar da seviniyor. Aman bizim buraya da gelmiyor diye. Hollanda ki bizi kritik bakan bir ülkedir. Katipir'in memleketi. Evet. Sayın Katipir'i hatırlatılır. Dolayısıyla onlar aman ne güzel oluyor diyorlar. Yani aynı şeyi öbürleri de söylüyor. Herhalde Macaristan, Çek Cumhuriyeti falan hepsi diyordur bunu. Yani şimdi dolayısıyla şimdi buradaki olay yani kendilerini de rahatsız etmeyecek bir durumun olması. Yunanlılar da bir taraftan efendim işte çok böyle şiddetle seven bir komşumuz var falan gibi laflar ediyor Tsipras. Ama öbür taraftan da aman çok şükür ki anlaşma var. Göçmenler izin buraya gelmiyor diyor. Çünkü orada sıkıntı da. Tabii Yunanlılar birilerinin şeyle talimatıyla da olabilir. Kendi kendileri de o Megalidya Büyük Yunanistan fikrinden çıkarak da adalara falan gitmeye kalkarlar. İşgal etmişler bazılarını. Oradan çıkacaklar nasıl olsa. Çıkmak zorundalar. Şimdi geçen de o savunma bakanı çelenk atacağım diye Kardağ'a gelmiş. Oradan kovalamışlar onu. Yani dolayısıyla şimdi burada yani o gayet normal olan bir şey. NATO'nun tutumu çok önemli. Bakın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çok akıllıca laflar ediyor. Türkiye'nin terörle mücadele hakkıdır. Çünkü Türkiye'yi NATO gücü olarak kaybetmek istemiyor. Ve Geto Müller, herhalde Alman asıllı bir Amerikalı hanım, geldi. Çok güzel yapıyorlar. Yani. Sivillerle şeyleri çok güzel birbirine. Gayet tabii sivillerle teröristleri birbirinden ayırıyoruz. Zaten bizim Güneydoğu Anadolu'daki bu açılım süreci sonunda içine düştüğümüz durumdan çıkarken bu tecrübeleri edinmiş vaziyetteyiz. Evet. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Şimdi bir tek burada bizim İran'la bazı açıklamalar dolayısıyla sıkıntı var gibi görünüyor da İran karışık vaziyette yalnız. İran bize pozitif bakıyor. Biz ona yardım ettik her zaman. İran da aynı şeyi yapmasını bekleriz. Ancak İran'ın korkusu şu. Acaba işte bu Özgür Suriye Ordusu gelip de burada bizim buradaki nüfuz alanlarımızı daraltır mı? Efendim Esad'ı sıkıntıya sokar mı? Falan. Rusların da var aynı düşünceleri. Şunu söyleyelim. Özgür Suriye Ordusu orada muhalif düşünen ama şiddeti uygulamayan insanlar. Biz öyle biliyoruz ve onun için destekliyoruz bunları. Bunlar mesela Türkmenler var. Bunun için Araplar var. Bunun içerisinde Kürtler de var. Şimdi bu adamların gayet tabii Suriye'nin geleceğinde bir söz sahibi olmaları lazım. Rejim eğer her şeyi doğru yapsaydı zaten bunlar olmazdı. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapılırken Soçi'de dün ve bugün devam ediyor. Onlar da masadalar. Türkiye onları temsil ediyor hatta değil mi? Dolayısıyla Suriye iç savaşının bitmesi herkesin menfaatine. Evet. Birilerinin değil yalnız. İsrail Şahin kanatlı Amerika'daki şu andaki yönetimin menfaatine değil. Evet. Onun için Bay McMaster falan böyle işte bazı ters açıklamalarda bulunuyor ama bu açıklamalar Amerika'ya zarar vermektedir. Amerikan kamuoyu da bunu bildiği takdirde onları da alaşağı ederler. Peki. Yani onu söyleyeyim.
Peki şimdi Suriye'nin Soçi kentinde Ulusal Diyalog Kongresi devam ediyor. Orada hem çeşitli muhalif gruplar var. 1600 kişinin davet edildiği söyleniyor.
Seçilerek.
Öyle değil mi?
Seçilerek. Bütün 3 ülkenin de onayıyla geldi onlar. Evet. Yani Rusya, İran, Türkiye.
Onayıyla
ve hatta
geldi.
Suriye rejimi.
Evet. Bir anayasa çalışması yapıldığı söyleniyor, yapılacağı söyleniyor. Soçi zirvesini nasıl değerlendireceksiniz?
Başlayabildi mi?
Yani en azından bir ön görüşmelerin yapıldı.
Ölene kadar bir sıkıntı vardı.
Evet, bir mekik diplomasi yapılacağı
işte,
söyleniyor.
Çavuşoğlu ile Lavrov iki defa görüştüler falan. Çünkü işte o bayrak meselesi olmuş mesela. Hı-hı. Yani Suriye rejiminin bayrağını da asılmış olmasına oraya gelen muhalifler rıza göstermemişler falan. Onu çözmeye çalışıyorlardı en son aldığım habere göre bilmiyorum.
Yani bir masada bir araya gelmeyecekler diye yazıyor gazetelerde.
Evet işte böyle bir sıkıntı oldu. Yani tam başlayamadı galiba ama bu tür şeylerde hocam normal yani. Böyle ilk başta biraz bir...
7 seneden beri süren bir iç savaş.
Çok uzun sürdü.
Bir de bir yandan süren bir Cenevre süreci var.
O da onun devamı gelecek falan yani. Daha uzun işler tabii.
Doğru.
Evet bakalım Soçi...
Anayasa komitesi kuracaklar orada. Burada tabii federal bir düzen mi olsun yoksa merkezi rejimle yönetilen bir sistem mi olsun? Suriye rejimi merkezi rejimi istiyor. Amerikalılarla Ruslar federasyon. Biz de merkezi şey istiyoruz açık söyleyeyim. Biz de orada öyle bir federasyon falan istemiyoruz. Dolayısıyla rejimle aynı düşünüyoruz yani bu noktada. Dolayısıyla orada ben rejimle irtibatta sağlandığında bu muhalif düşünenlerin ama şiddet kullanmayanlarla onların bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bence Türkiye bu alanda da inisiyatif almalıdır. Bunu yapabilmesi için de zaten muhaliflerle konuştuğuna göre rejimle de konuşursa burada etkisi çok artar ve Suriye'nin geleceği açısından da daha güçlü olmasını sağlar. Hem Rusya'ya hem İran'a hem de şeye karşı. Amerika'ya karşı.
Evet, bir yandan Afrin Zeytin Dalı Harekatı başladığından beri konuşulan hep yerli mühimmatla, tabii, yerli silahlarla bizim mücadele ettiğimiz yönünde önemli de haberler çıkıyor gazetelerde. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Hocam, Can Hocam size sorayım.
Valla doğrusunu isterseniz tabii yaşımız gereği biz Türkiye'nin son 50-60 senedir, 50 senedir en azından geçirdiği evreleri bilen çağdayız. Şimdi yaştayız. Şimdi ben hatırlıyorum 1967 senesinde Türkiye Kıbrıs'taki o Kasım ayındaki Rum saldırılarına karşı karşı koymak istedi. Bir tane bile çıkarma gemisi yoktu. Hatta çok iyi hatırlarım, evet, hocam, siz de hatırlarsınız. Mersin'de şilebe koydukları bir tank az daha gemiyi batırıyordu falan yani. Hı hı. Dolayısıyla Kıbrıs'a çıkma olayı o zaman olmadı, gerçekleşemedi haklı olduğumuz halde. 1974'e gelene kadar da o zaman da hep gazetelere yansırdı. Her ay iki tane çıkarma gemisi yaptık biz.
Erdemir'in saçlarıyla yaptık.
Evet, Erdemir'in saçlarıyla. Yani tamamen yerli imkanlarla. Evet. Ve 1974 20 Temmuz harekatı o şekilde mümkün olabildi. Aynı şekilde 1978'de bu Amerikan ambargosundan ötürü uçuramadığımız uçaklarımızı uçurabilmek için Eskişehir'de 1. Anajet üssünde jet revizyon atölyesi kurulmuştu. Daha önce kurulmuştu. Orayı neredeyse bir fabrika haline getirdi Türkiye. İşte kötü komşu insana ev sahibi yapar misali. Evet. Dolayısıyla şimdi tabii çok daha ileri durumdayız. Yani %80'lere varan bir yerli mühimmat ve silah kullanımı söz konusu. Helikopterler, zırhlı araçlar, füzeler, akıllı mühimmatlar. Bu çok önemli yani. Daha hafif silahlar falan. Bu çok önemli Türkiye açısından. Bir de şimdi ben tabii takip ettiğim Alman basında efendim Leopard tanklarını artık satmayalım, vermeyelim falan. Yani bu arada hani bir an evvel şu Altay tankı gelse de bunlar da sussalar falan diye düşünüyor insan yani. Yani böyle bir şeyin altından, boyunduruğun altından çıkma durumundadır Türkiye. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani gerçekten Türkiye'yi çok bağımsızlığa götürecek, bağımsız hareket etmeye götürecek önemli bir adım. Onun için doğrusu gururlanıyor, mutlanıyoruz yani.
Gerçekten öyle.
O tankların tabii kullanımında aslında kısıtlama olmadığı halde Almanya'nın böyle bir çıkışı var ilk başta.
Tezvir attır yani. Başka bir şey yani
satış olmasın vesaire diye kısıtlar konmuş.
Bunu PKK yandaşları özellikle
onlar şey yapıyorlar. Basına daha ziyade şey yapıyorlar. Evet, evet. Şimdi ben bir şey daha hemen ilave etmek istiyorum. Bizim bu işte karşı taraftan gelen, çeşitli kaynaklardan gelen aleyhte propagandayı tam olarak anladığımızda çok şüpheli. Türkiye çünkü kamu diplomasisi falan laflarını çok kullanıyor ama aslında anladığı halkla ilişkiler. Hı-hı. Halkla ilişkilerle insanları ikna edemezsiniz. Hı-hı. Halkla ilişkiler yeterli değildir hiçbir, hı-hı, zaman. Stratejik iletişim çalışması, doğru, planlaması yapmak lazım. Kim ne söyledi, neden söyledi, hangi kaynaktan bilgi alıyor, nasıl düşünüyor, evveliyatı nedir, bunları falan analiz etmeden bunlara karşı bir söylem geliştirmek mümkün değil. Hı hı. Ama ne yazık ki bu konuda biraz zayıfız.
Nasıl
yani
çalışılmalı?
Silahlarımız iyi, yerli ama bu konuda maalesef
kamu
biraz
gelmek. Kamu diplomasisi konusunda ama biraz yani, daha çalışmak gerekiyor.
Stratejik iletişim diyeyim. Yani şimdi madem harp meselesi var artık biraz daha
psikolojik savaş yönünde.
Psikolojik savaşa da giriyor iş. Yani tabii, biraz daha farklı bir boyutudur. Kamu diplomasisi daha uzun vadeli bir şeydir. Ama yani bunu yapabilmek için masa başına oturup iyi analizler yapmak lazım. Neden yazıyorlar? Kim yazıyor? Niçin yazıyor? Arkasında ne var? Yani satır arasında ne denmek istemiş falan.
Yani o bütün dünya medyasında yazılan söylenen şeyler.
Evet, evet, onu diyorum. Hı-hı. Mesela bir haber Bartolomeus Fener Rum Patriği bir açıklama yaptı. Ordumuzun yanındayız diye. Evet. Alman basında bugün gazetenin adını vermeye lüzum yok. Çıktı. Ama silah zoruyla söyletmişiz gibi çıkıyor. Yani bakın bunlar akıllıca yapılmış şeylerdir. Akıllıca yapılmış. Bunlara yine aynı akılla işte smart diplomasi diye bir şey var.
Tabii.
Evet, gerçekten çok ince detaylı detayları
çok
olan.
Çok ince satır aralarında. Maalesef o konuda işte yani
belki en iyi tankları yapacağız bile, belki ama
bunu yapamıyoruz.
Bunu da yapmak lazım.
Bunu da yapmamız elbette, lazım. Bu çok önemli bir şey elbette. Yani.
Zaten o her sorunda söylenir ya işte işin orada niye yapıldığını anlatma ayağı birazcık zayıf kalıyor diye sanıyorum bundan bahsediyoruz öyle değil mi?
Ya ama sadece halkla ilişkiler anlamında değil yani birisini oturtursunuz konuşur yaptığımız bir tweet atar falan bu yetmiyor.
Tabii.
Bu yetmiyor. Farklı bir analiz ve farklı planlamaya ihtiyaç var.
Evet.
Yani bazen söylemediğiniz şey bile söylenmiş gibi algılanır.
Bir de şunu ekleyeyim hocamın dediğinin üstüne. O da bir altyapı oluşturur. Son bu Pew Araştırma Merkezi'nden bir çalışma istatistiği bir veri çıkmış. Şöyle işte NATO müttefikliğini korumak için Rusya ile çatışmaya girer misiniz diye bir yoklama yapılıyor. Almanya, İngiltere, İspanya %50'nin altında kalmış. Yani girmemeye yönelik bir tutum içerisinde. Fransa %50'yi biraz geçmiş görünüyor 2017 verileri itibariyle. Polonya, Hollanda bayağı önde bu açıdan. Yani gireriz diye bir tutum sergilemiş. Şimdi bunun mesela üstüne Rusya ile çatışmaya girmeme. Şimdi Türkiye ile Rusya'nın hani şu anki işbirliği kapsamında. Bir de bu aslında işte kamu diplomasisinin kullanılmasının altyapısını oluşturacak bir veri olarak değerlendirilebilir.
Hı hı.
İşte bunlar işte Rusya-Türkiye işbirliğinin olumsuz görülmemesi işte Batı kamuoyu genelinde hani Avrupa özelinde de öne çıkarılabilir.
O zaman o bütün dünyada nerede haberler çıkıyor, kim neyi, niçin söylüyor bir ekibin incelemesi, takip etmesi
çok koordineli
ve cevap vermesi gereken
devlet aklı lazımdır. Evet. Ama sadece devletin yapabileceği bir iş değildir. Sivil kaynakları ve sivil işte aktiviteleri harekete geçirmek lazım falan.
Yani üniversiteler şey burada, tabii. Düşünce kuruluşları.
Çok,
bunlara
çok,
çok büyük görev düşüyor.
Evet.
Yayın organları.
Pek çok şey var, yöntem var. Hem de yani etkili yöntemler var ama ne yazık ki. Evet.
Evet, bir yandan da bu Afrin Zeytin Dalı Harekatı başladığından beri böyle bir kara propaganda, sanki siviller zarar görüyormuş gibi veya sosyal medya hesaplarından yanıltıcı mesajlar olduğu haberleri, bilgisi geliyor. Bu konuya ilgili gözaltıların olduğu bilgisi, haberi var. Belki yurt dışı kaynaklı da böyle yanıltıcı mesajlar, haberler, kara propaganda yapılıyor. Özellikle sivillerin zarar görmesi konusunda belki yanıltıcı olabilecek. Bu konuda yardımcı doçent doktor Sezgin Mercan'a soralım. Hem nasıl mücadele edilir, hem ne düşünüyorsunuz bu kara propaganda ile ilgili?
Türkiye'nin özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın planlanması, işte harekat sürerkenki görüşmeleri, girişimleri, yani o kapsamda yoğun bir çaba sarf ettiği açık ve çok sistematik bir şekilde ve yani gördüğümüz kadarıyla, işte basına yansıdığı kadarıyla düzgün bir şekilde devam ediyor. İşte bunun sadece harekatla sınırlı kalmaması lazım. Hassas konularda, işte güvenlik sıkıntısı çektiği konularda, terörle mücadele kapsamında çok iyi anlatılması lazım. Karşılık görmeyebilir. Çünkü kasıtlı kasıtsız bir sürü temsil var, tutum var karşısında. Yani Avrupa açısından da böyle, dünya geneli içinde baktığımızda
hatta
öyle.
Türkiye içinde,
Türkiye içinde de aynı şekilde. Ama bunu ısrarla devam ettirmekte ve gerekçeleriyle tabii uluslararası kamuoyunun önüne sunmakta fayda var. Ve karşılığı mutlaka belli zeminlerde de alınıyor. İşte Sencer Hocam'ın dediği gibi NATO çok olumlu bir tutum içerisinde. Kendince gerekçeleri var. İşte önemli bir NATO üyesi Türkiye, işte ordusu, önde gelen ordularından bir tanesi. Ama hani daha farklı bir tutum da çıkabilirdi NATO içerisinde. Ayrışmaları gördük, krizler, tarihler, süreçte gördük. Ama bu önemli ve kendisine bu gibi açıklamaların referans bulabileceği bir takım kaynaklara ihtiyaç var. Yani bu işte açıklamalar, kamu diplomasisinin kullanımı, işte hükümetin bu yönde hazırladığı çalışmalar, raporlar, bunu besleyecek çünkü birçok kol var. İşte yeri geliyor gazete ilanları, yani bunlar dahi onun bir parçası haline geliyor. Bunlar referans olabiliyor. Ve arkasından tabii hemen bakıyorsunuz destekleyen açıklamalarda İngiltere hocamın dediği gibi yine önde gelen hani ülkelerden bir tanesi Türkiye'nin yanında olan harekatla ilgili olarak burada hemen o referanslar işte oturuyor. Hemen işte İngiltere için bir kaynak kendi olumlu söylemleri için.
Mesela Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu The New York Times gazetesi için bir makale yazıyor.
Tabii.
Böyle bir şey mi mesela söylenen?
Onlar da lazım.
Yani o da lazım ama tam da değil yani. Tam da değil. Çünkü resmi ağızdan gelen şey zaten öyle düşünüyor. Onun şekilde algılanıyor. Ama tabii çok önemli. Ondan vazgeçmek gerekmiyor ama daha da farklı şeyler var. Yöntemler
var. İşte sivil
var.
Toplum üzerinden yani, yürütülebilir yine.
O komünikasyon damarlarına girebilmek lazım.
Girebilmek lazım, evet.
Yani... Şey, şu da değil tabii. Yani genel bir akış var. Mesela Amerikalılar öyle yapar. O akışı değiştireyim, keseyim değil. Akışa bilgi koyuyorsunuz.
Ekleme.
O da gidiyor.
Anlıyorum. Yani bu çok önemli bir uzmanlık alanı. Şimdi biraz önce Sencer Hocam dedi ki mutlaka bizim Münbiç'e girmemiz lazım.
Almamız lazım.
Ve almamız lazım. O hattı temizlememiz lazım. Evet. Ama bir yandan da işte bugün CENTCOM'dan yapılan açıklamaları görüyoruz. Biz Münbiç'ten askerimizi çekmeyeceğiz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Orada Amerika ve Türkiye karşı karşıya gelir mi? Neler olur sonuçları?
Şimdi şöyle, o açıklamayı yapan General Wattle'dır. Hı hı. Yani merkez komutanı. Onun başka bir açıklama yapması mümkün değil. Çünkü bugüne kadar o istikamete kafasını sokmuş gidiyor. Hı hı. Şimdi bu Trump'ın en büyük hatası, iş başına geldiğinde etrafındaki bazı generallere çok büyük yetkiler verdi. Bunlardan bir tanesi Savunma Bakanı General Mattis. Jim Mattis. Bu Mattis... Kuduz köpektir lakabı. Hakaret olmasın ama adı öyle yani. Mad Dog. Yani çünkü insanları kurşuna dizmekten özellikle Taliban'ı zevk aldığını, karılarını döven adamları kurşuna dizmek benim için büyük bir zevk diyor. Mesela hiç evlenmemiştir kendisi sadece onu da söyleyeyim. Dolayısıyla onun yanında yer alan Kelly, İçişleri Bakanı idi şimdi Beyaz Saray'ın genel sekreteri. O da benzer. Bunlar hepsi deniz piyadesi. Aynı dönemin adamları. Ve McMaster da aynı şekilde. O da aynı yolun yolcusu. Dolayısıyla şimdi bunlar vurdum mu oturturum. Tepelerine binerim. Kafasında yaklaşan adamlar. Şimdi Trump bunlara yetkiyi verdi. Amerika ise böyle hareket etmek durumunda değil. Yani şimdi kaybediyor sürekli. Böyle bir şey yaptığı zaman Amerika çok şey kaybedebilir. Bunu biliyor. NATO nezdinde, Avrupa nezdinde sineye çekmek zorundadır. Bay Wattle herhalde o görevden ayrılmak zorunda kalacak böyle giderse. Çünkü bu şekil konuşmalar dikkat etmesi lazım. Böyle yaparsa bir müddet sonra geri dönemeyeceği için, yapamayacağı bir şeyi de söylediği için Amerikan kamuoyu buna izin vermez. Dolayısıyla o oradan ayrılır. Nasıl işte daha önce güvenlik danışmanı gitti. Rusya'yla görüşme yapmış, yalan söylemişti. Onun öyle bir durumu yok ama bu da vurdum mu oturturum diyen bir tavır içerisinde. Çok yanlış. Hı hı. Türkiye burada haklı bir davanın peşindedir. Halk ayaklanmıştır. Buna siz tercüman olduğunuz takdirde o zaman bir demokratik ülkenin özellikle askeri gücü olarak siz nasıl oluyor da teröristlerin yanında yer alabiliyorsunuz? Değil mi? Nasıl oluyor da halka karşı bunları yapabiliyorsunuz? Siz zulmü kuvvetlendiriyorsunuz dediğiniz zaman ve dünyaya bunu anlattığınızda hocamın da işaret ettiği gibi o zaman durum zor olur. Aynen Birleşmiş Milletler'deki hani Trump'ı ben yaparsam olur deyip de ondan sonra zorda kaldığı gibi. Yani şimdi burada vurdum mu oturturum kafasıyla hareket etmeyeceksiniz. Haklı olduğunuz zaman size gelen bir güç vardır. Hakkın vermiş olduğu bir güç. Dünya kamuoyu bunu takdir eder. Bu çok önemli. Dolayısıyla ben o konuda son derece rahatım, iyimserim ve Münbiç'in rahatlıkla hatta daha önce de olabilirdi bu. Oradan çekilmek zorunda kalacaklar. Muhtemelen çekilecekler oradan.
Diyorsunuz.
Yani hatta şeyle beraber PYD'de imha olmamak için öbür tarafa geçebilir.
Peki hocam siz ne düşünüyorsunuz?
Vallahi aynen hocamın söylediklerine katılıyorum. Ben de iyimserim yani bu konuda. İşte ama mesela o ayaklanma şimdi deminki konuya dönecek olursak hani Fırat'ın doğusundaki ayaklanmanın dünya kamuoyuna bizim tarafımızdan da anlatılması lazım.
Tabii.
Yani tabii. Mesela bugün işte bir haber New York Times'ta çıktı. Hatta tweetler falan da atılmış. Güya bir intihar suikast kendini öldürmek bir kadın Türk tankını havaya uçurmuştu. Bu arada çok da Türk asker ölmüş falan. Yalan olduğu belli bunun.
Evet.
Ondan sonra ama sorgulamaya başlamışlar. Ya biz bu böyle intihar eylemcileriyle mi birlikte olacağız acaba Amerika olarak falan diye sorguluyor. Şimdi bu sorgulamayı sağlayabilecek bir takım çalışmalara ihtiyaç var.
Yani. Haberleri, bilgileri vermek gerekiyor.
Çünkü mesela Almanya özeline dönecek olursak PKK'yı öteden beri bir kurtuluş örgütü olarak görüyor. Evet. Halk kurtuluş örgütü, bir milli kurtuluş örgütü olarak o şekilde lanse edildi, o şekilde empoze edildi.
Evet.
O şekilde görüyor ama değil.
Yani kaçakçısı. İnsan kaçakçısı.
Tabii.
Her türlü kötülüğü yapan bir teşkilat.
Aynı şey haraç toplar, her türlü felaket getirir o ülkelerin başına da getiriyor. Şimdi mesela bazı yerlerde Almanya'da sopalarla polise saldırmışlar.
Evet.
Ondan sonra fakat haberleri verirken onu bile böyle yumuşatarak şey yapıyorlar. Yani. Çok enteresandır. Yani bunları iyi analiz etmek lazım. Yani iletişimcilerimize iş çok düşüyor.
Hocam. Gerçekten öyle. Hocam siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, yani öyle bir karşı karşıya kalma işte son dönem tartışmalar Amerika-Türkiye. Öyle o noktaya ben de geleceğini zannetmiyorum. Çok doğru tespitler hocalarımın ki. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi klasik savaşlar biliyorsunuz o sert güce dayalıydı. Yani şimdi tamam biz teknolojik ilerlemeden bahsediyoruz ama ya İkinci Dünya Savaşı da kendi içerisinde bir ilerlemiş teknolojinin sonucuydu. Ne kadar yıkıcı olduğunu gördük. Şimdi artık hakikaten stratejiler ön planda. Başka hamleler ön planda. Daha böyle işte siber güvenlikten bahseder olduk. Onların daha yıkıcı etkilerinden bahseder olduk. Hepimizin hayatını etkileyen başka güvenlik meseleleri var. Buralara doğru kayıyor. Buralara yatırım yapmak işte. Basın, işte kitle iletişim araçları bunlar üzerinden yine stratejiler geliştirmek çok daha önemli. Şimdi Amerika'nın hakikaten o klasik aslında bu komutanlar eliyle veya yöneticiler eliyle klasik süreci devam ettirme çabası bir yere kadar gidecektir. Ve bu değişmek durumunda. Türkiye'de aslında burada o değiştirici unsur olarak bir bölgesel güç olarak aslında duruyor. Bir duruş sergiliyor ve koşullar da uygun. Dolayısıyla da ya umarım ki hedefine de ulaşmış olur harekatla birlikte.
İnşallah.
Ve sonraki Suriye'nin geleceğiyle ilgili aslında süreçlere de olumlu katkı yapmış olur. Diplomatik zeminde de bunu yürütüyor.
Evet. Sanıyorum en önemli sonucu masada yerini sağlamlaştırmış olması Türkiye'nin. Çok başarılı süren harekatın aynı şekilde başarıyla hem de en kısa sürede askerlerimizi sağ salim ülkelerine gelecek şekilde bitmesinin sonuçlanmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Sencer İmer, Doçent Doktor Can Ünver, Yardımcı Doçent Doktor Sezgin Mercan konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz bugün. Ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Biz burada kalıcıyız programının tekrarını bu gece 05'ten itibaren yine radyomuzdan dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın ses kaydına ise istediğiniz zaman bizburada.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız.